5. kaset 1. yüz sayfa 169. Ana oğluna birkaç adım attığında onun ayakları dibine yığılıp kaldı. Habolov verdiği işaretle yapılması gerekenleri yürürlüğe koydurttu. Ana tutuklular evinin öbür ucundaki bir hücreye yerleştirildi. Bu oda daha önceden hazırlanmıştı kendisine. Ottan sedirin üstüne yatırılan zavallı kadını askeri doktor hemen denetimi altına aldı. Habolov'un buyruğu gereği doktor zaten anayla oğlunun bakımından başka bir işle uğraşmayacaktı. Doktorun bu konudaki tek şikayeti ahırların bulunduğu bölgedeki bir küçücük odaya yatırılan kadının bakımı için hayvanların arasından sürüne sürüne geçmek zorunda kalışıydı. İşin başında her şey Habolov'un beklediği gibi gerçekleşmeye başladı denebilir. Gurkiev 15 gün içinde kendine gelebilecek kadar doğrulmaya başlamıştı. Ama yine de birçok gereksinmelerini başkalarının yardımıyla karşılamak zorunda kalıyordu. Bu gereksinmelerin bazılarını zamanla kendisi tek başına karşılayabilecek ama bazılarını artık hiçbir zaman tek başına kendi kendine karşılayamayacaktı. Akan gözü için doktor ilk önceleri yeniden yuvasına oturtabilme uğraşısı verdi. Sonra bu anlamsız uğraştan caydı. Anaysa kendine geldiğinde artık yarım inmeliydi. Dili iyiden iyiye peltekleşmiş, sol kolu göbeğinin çizgisinde kısa devinimlerle bir yukarı bir aşağı inip sarsılmaya başlamıştı. Diyebilirim ki zavallı kadının durumu oğlu Gurkiyeviç'ten daha yürekler acısıydı. İlk günler, ilk haftalar hiç yerinden kalkamadığından otların üzerine hem büyüğünü hem küçüğünü tutamayarak yapıyor, bu son derece temiz, bu son derece titiz kadın durumu bir süre sonra kavradığında acı içine bir ağı gibi akıyordu. Bu pisliği birliğin sersem doktoru bile göğüsleyemediğinden kadının samanlıktaki pisliğinin hiç olmazsa zaman zaman erler tarafından temizlenmesi ricasında bulundu albaydan. Albay kadının aklının başında olup olmadığını sordu doktordan. Doktor da hep oğlunu sorduğunu, sürekli ağladığını söyledi. Albay olayın bir gün öncesi kadının koğuşunu görmek için geldi. Pislik içinde yüzen kadını izledi bir süre ve ayrıldı. Ananın koğuşundan ayrılışının ertesi günü Gurkiyeviç'i hazırlamaları konusunda emir çıkardı. Emrin uygulamaya konulacağı günün sabahı saat 10 sıralarında Gurkiyeviç'in hücresine indi. Gurkiyeviç'i bir gardiyanın sırtına bindirdiler. Zavallı genç adam küçücük kalmıştı şimdi. Gardiyanın sırtında öylece tutuk evinin avlusunu geçti. Süvarilerin atlarının otladığı ek yapılar bölümüne gelindiğinde Gurkiyeviç, anasının burada kalmakta olduğunu sezinlemekte güçlük çekmedi. Acımasız gardiyanlardan biri, anasının ahırda yatırıldığını, birkaç gün önce kulağına fısıldamıştı çünkü. Sonunda Gurkiyeviç, ananın bulunduğu odaya getirildi. Habolov odaya iki tabure koydurmuştu. Kendisi de içeride bekliyordu. Artık tüm bu uğraşları gerektiren, tüm bu emekleri kendisine harcatan uygulamanın can alıcı noktasına gelmiş bulunuyordu. Kapıyı açtıklarında gardiyanlar bile dayanamadılar odadan taşan ağır kokuya. Bir lağım bile bundan daha az kötü kokardı. İşin en şaşılası yanı, albayın hiçbir şey yokmuş, böylesine bir pisliğin içinde değilmiş gibi en azından 10-15 dakikadır bu odada oturmakta oluşuydu. Taburelerin birine oturmuş olan Habolov karşısında duran kadını belki de görmeden derin derin süzüyormuş gibi bakıp düşünüyordu. Gurkiyeviç anasını gördü. Onu getirip anasının yanına koydular. Ot sedirin üstünde yan yana. Gurkiyeviç bu kez artık tek gözüyle ana artmış tüm seyirtileriyle uzun uzun ağladılar. Tüm yarımlıklarına karşın sevgilerinin büyüklüğü hep aynıydı. Her ikisi de Habolov'un en çok korktuğu, en çok da umutlandığı bu sevgiyle baş başa kaldılar. Bir süre sonra Habolov konuştu. Gurkiyeviç, şimdi beni iyi dinle. İşte ananı görüyorsun. Anan artık zavallı bir yarım inmeli. Bakıma gereksinmesi var. Anan senin yüzünden bu duruma geldi. İşkenceye yatmadan önce sana her şeyi söyledim Gurkiyeviç. Seni bundan önceki gibi yine açık yüreklilikle uyarıyorum. Eğer bize istediklerimizi söylemezsen bu zavallı kadını sokağa atacağım. Şimdi önüne tayın ve su konuyor. Onu da bulamayacaktır. Hiç kimse böyle bir kadını alıp da bakmaz. Kaldı ki biz kendisine ilgi gösterenlerin burnundan fitil fitil getirmesini biliriz bu ilginin. Anan bundan sonra artık ne kadar yaşar bilemem. Belki sokak köşelerinde dilene dilene birkaç ay daha yaşar. Bolşeviklerden ve bağlı, cüzdanlıymış gibi insanların kaçtığı bir dönemde senin bir Bolşevik olduğunu, bu kadının da bir Bolşeviğin anası olduğunu bilenler çıkarıp 3-5 kuruş da atmazlar önüne. Aklınızca uğrunda öldüğünüz halkınız sizi sokak başlarında sessiz, yalnız, dilenmeye bile muhtaç ölmeye terk ediyor. Bugüne değin öldürülen isyancı sayısı sadece St. Petersburg'da 10.000'leri aştı. Şimdi Gurkiyeviç, artık kesin çözümü sana iletiyorum. Ya bana arkadaşlarınızın adlarını vereceksin ya da bu bakıma muhtaç kadını sokağa atacağım. Anana acımalısın Gurkiyeviç. Eğer dediklerimi yaparsan ikinizi de salacağım. Artık size hiçbir gereğim kalmamış olacak. Bir süre sonra kendini toparladığında anana bakmaya başlarsın. Onun bu durumda sokağa atılmasına razı olmazsın. Habalov sustu. Ana titrek, sarsak elleriyle oğlunun yüzünü sürekli okşuyordu. Oğlunu ilk gördüğü gibiydi ana. Ana Gurkiyeviç'e hele bomboş göz çukuruna bakarak peltek konuşmasının ağırlığında şunları söyledi. Şimdi daha iyi anlıyorum Gurkiyeviç dedi. Hani sen üniversiteyi bitirecektin, sonra taşrada görev alacaktın. Niçin Çar'ın yönetiminde görev almak istemediğini şimdi daha iyi anlıyorum Gurkiyeviç. Dilinin ağırlığına karşın gözleri pırıl pırıldı. Anlamakta çok geciktim mi diye sordu sonra. Yo ana dedi Gurkiyeviç, çok ama çok önemli bir şeyi anladın. Öyle ki artık sana da, bana da dünyada ölüm yok. Beni aldattılar Gurkiyeviç. Yoksa kendimi böyle seni utandıracak biçimde kapıp koyuvermezdim. İnan bana. Aldattılar mı? Nasıl ana? Seni salıvereceklerini söylediler bana Gurkiyeviç. Sabah karanlığında uyandırıp. Ama birden seni gösteriverdiler bana. Ben senin salıverileceğini beklerken. Gurkiyeviç döndü, albaya baktı. Habalov ilk kez bu bakıştan korktu. Aklından şöyle geçti Habalov'un o zaman. Acaba ben onların elinde tutsak olsaydım nasıl davranırlardı bana? Soruyu dipli köşeli kavrayabilmek için bir kez daha sordu kendine. Ana oğlu köşelerinde konuşur izlerken Habalov soruyu kendi kendine yanıtlamaktan kaçındığını yine kendisine rağmen sezinlemekte güçlük çekmedi. Habalov biliyordu ki bu adamların hiçbiri kendisine böyle davranmayacaktı. Bunun nedenini de biliyordu Habalov. İşkence yapmak ve insana acı vermek için sınıfsal bir gelenekleri yoktu bunların. Bizim geleneğimizse en az 300 yıldır yeni edinimler kazana kazana sürüyor diye düşündü Habalov. Bunlar işkence etmekten çok kuracakları yeni dünyanın coşkusu, varsayımı içinde, düşleri de akılları da geleceğe yönelik. Hiçbir gelenekleri yok daha, sıfır kilometredeki arabalar gibi, sıfır kilometredeki motorlar gibi. Hiçbir zaman akıllarına gelmeyecekti beyni tutsak ettiklerinde işkence etmek. Ana oğlunun bir mağara gibi karanlık göz oyuğunun üstünde elini merhametle dolaştırdı. Çok ağrıyor mu Gurkiyeviç? Zaman zaman tüm yüzümü kaplıyor ana. Gittikçe daha azalacak acısı. Üzülme, insan uçsuz bucaksız bir deniz gibi Gurkiyeviç. Bir gözünün görmemesiyle çok şey yitirmez. Habalov oturduğu tabureden ayağa fırladı birden. Konuşma bu kadar, görüşme bitti. Ot sedir üstündeki her iki insan da ona baktılar. Bir süre sonra ana Habalov'a eliyle bir işarette bulundu. Besbelli ki yanına çağırıyordu. Albay yaklaştı. Kadını iyice duyabilmek için eğildi. Dinle albay dedi. Seni hiç kimse sevmemiş. Anan da sevmemiş seni albay. Sen sevgi nedir hiç bilmemişsin. Bak albay, bizler yoksul kişileriz ama sevgimiz ekmek gibi, su gibi gereklidir bize. İki insanın sevgisinden yararlanıp anayla oğlu, oğulla anayı tuzağa düşürmenin hiç ama hiç çıkar yolu yoktur albay. Şimdi buradan defol. Habalov bir süre doğrulamadı. En çok da anan seni hiç sevmemiş sözüne takılıp kaldı. Kim söyledi bu kadına diye geçirdi içinden. Yoksa bunlara olup bitenleri anlatan biri mi var? İkili çalışan bir ajan. Belki bu soruya kafasında bir yanıt aradığı için hemen doğrulup kalkamadı. Gurkiyeviç'i yeniden gardiyanın sırtına bindirdiler. Hücresinde henüz yerine yerleştirmişlerdi ki albay bir fırtına gibi daldı içeriye. Hadi diyordu albay, hadi konuş.
Ne biçim insanlarsınız siz? Analarınıza da mı acımıyorsunuz? Bolşeviklerin kökünü kazımak için elimize geçirdiklerimizden sonuna dek yararlanmak zorundayız. Merkez komiteniz kimlerle ilişkide? Hükümetin içine, zenginlerimizin içine bile sızdığınız söylentilerinin gerçekle bir ilgisi var mı? Varsa bunların adlarını ver bize.
Habalov adeta dövünüyordu.
Anaoğul karşılaşmasından hiçbir sonuç elde edememek korkusu birdenbire yıkmıştı onu. Elindeki son koz buydu işte. Bir aya yakın sürdürdüğü uğraşların hiç sonuç vermemesi, hem kendisinde derin öfke dalgalarının kalkmasına, hem de hemen onun ardından yılgınlık, eziklik duygularının kendisini tümden kaplamasına neden oluyordu. Gurkiyeviç odasında dört dönen bu adamı bir süre izledi. Sonra tam karşısında durduğunda ona şunları söyledi. ''Bana yarına dek izin ver albay. Beni anamla yendin. Bizim birbirimizden nasıl ayrılamayacağımızı çok iyi anladın. Hele benim anamı böyle yarı inmeli Polonya sınırına yakın, tanıyıp etmediği bir küçücük kasabada yalnız başına bırakamayacağımı iyi saptadın.'' Habalov gerçekten de ağzı açık dinliyordu soluksuz. Bir süre sonra ''Beni aldatmıyorsun ya Gurkiyeviç?'' diye sordu. Gurkiyeviç o zaman ona şu kanıtları gösterdi. ''Seni aldatmam olanaksız, gerek de yok. Ne yaparsan yap, benden hiçbir şey öğrenemeyeceksin.'' deyip kestirip atabilirdim. ''Sen de bunca deneyden sonra ister istemez buna inanmak zorundasın albay. Sen bende ölümün her şeyi kurtarabileceği düşüncesini yıktın.'' Nedeni bu. Üstelik senden yarına dek süre istediğime göre işin gerçekten seni inandırması gereken bir yanı var albay. Yarına kadar zaman kazanmak hiçbir şey değildir. Bir avluyu bile gardiyanın sırtında geçerken kaçmam olanaksız. Kendimi öldürmeme bile olanak yok. Öyleyse neyin zamanını kazanmış olacağım? Doğru diye düşündü albay. Gurkiyeviç konuşmasını sürdürdü. Bak albay, beni yendin. Yarın sana birçok listeler, birçok adlar, adresler vereceğim. Bu kez Habalov kendini tutamadı. Sahi mi Gurkiyeviç? Sahi mi aslanım? Hala kuşku taşımanı anlamıyorum albay.
Elbette sahi.
Listeleri gördüğünüzde belki sen değil ama St. Petersburg'dakiler küçük dillerini yutacaklardır. Sana bir şey söyleyeyim mi albay? Sizinkiler sahiden budala. Kendilerini için için kemiren zararlı mikropların şuncacık bilincinde değiller. Ah biliyorum Gurkiyeviç, biliyorum. Çok kişi St. Petersburg'da görevlerini sonuna dek tam bir bağlılıkla ve tam bir özveriyle yaptıkları için değil, çara ve ona yakın olanlara dalkavukluk ettikleri için oradalar. Bu listeleri benden aldıktan sonra senin atanman kesin olarak St. Petersburg'a yapılır ve kuşkusuz albay orada çok önemli bir yere getirilirsin. Albay doğru dememek için kendini zor tuttu. Ama bunu yatsıyan bir davranışta da bulunmadı. Susmayı yeğledi. Albayın sevinç içinde sustuğunu gözledi Gurkiyeviç. Sana bazı adları hiç vermeyeceğim albay. Bunu bil. Bunu ileride kendimi savunmak için kullanacağım. Vereceğim adlardan bazıları senin yöntemlerine dayanamayıp konuşacaklardır. Böylece de kimin kimi ihbar ettiği kesin olarak birbirine karışacak ve ben kendimi yoldaşlarımın arasında pek kötü durumda bulmayacağım. Albay sevinçle ''Çok akıllısın Gurkiyeviç'' diye bağırdı bu kez. Artık kendini tutamayarak, iyice kendini bırakarak. ''Gerçekten çok akıllısın. Ne vardı sanki Bolşevik olacak Gurkiyeviç? Bunca aklınla sen çarın budalalarını geride bırakıp kim bilir ne mevkilere yükselirdin.''
Habalov sevinci içinde bir süre soluklandıktan sonra ''Hadi Gurkiyeviç'' dedi. ''Şu işe şimdiden başlayalım. Zaman yitirmemize ne gerek var ki?''
Gurkiyeviç'in yüzü birden asıldı. ''Yarına kadar düşünmem gereken konular var albay. Örneğin kimlerin adlarını vereceğim, kimlerin vermeyeceğim. Adresleri anımsamam gerek. Özellikle sendikal toplantıların yapıldığı yerlerdeki adresler.''
Habalov, Gurkiyeviç'in yüzünün asılmasından birden korkarak, ''Peki Gurkiyeviç'' dedi, ''sen nasıl istersen?''
''Bana verdiğin sözü tutacağına nasıl güvenirim albay?''
''Sizi salacağım Gurkiyeviç. Bana inanmalısın. Başka hiçbir kanıt getiremem sana. Ama sürekli bizim gözetimimiz ve denetimimiz altında olacaksın. Ananı da seni de St. Petersburg'a gönderteceğim. İleride belki bizimle çalışmayı düşünürsün. O zaman sana maaş bile bağlatabilirim Gurkiyeviç. Yeter ki birbirimize yardım ettiğimizi görüp kavrayalım.''
Öyleyse albay, yarın sabah saat 8'de burada buluşacağız. Hiç kimsenin kapımı açmasına izin vermeyeceksin. Bana kağıt ve kalem getirsinler yalnızca. Ve bir de sen gelinceye dek hiç kimse kapıyı açmasın. Bunu şunun için istiyorum albay. Bolşevizm öyle bir tırmanma gösteriyor ki hiç ummadığın yerde değişik kılıkta boyattığını görüveriyorsun. Benim erlerim ve subaylarımın içinde böyle bir durumun olduğunu sanmıyorum. Ben güvenceli olmak zorundayım. Anlıyor musun albay? Peki Gurkiyeviç, nasıl istersen. Yarın sabah görüşmek üzere. Kapıya yöneldi. Tam çıkacakken durdu. Dönüp Gurkiyeviç'e baktı. Beni aldatmadığını sanırım. Böyle bir şey yapmayacağına güveniyorum Gurkiyeviç. Gurkiyeviç tek gözünü Habolov'a dikerek, birbirimize oyun oynamayacak kadar birbirimizi tanıyoruz albay. Ve Habolov çıktı. Sevinç içinde avluyu geçip komutanlık binasında ellerini uyuşturmaya başladı. O gece de sevinçten doğru dürüst uyuyamadı. Bolşeviklerin hiç bilinmeyen yuvalarına girdiğini, bu nedenle çar ve çariçenin kendisini kutladıklarını, kışlık sarayın avlusunda yapılan bir törenle yakasına Çar Nikola'nın madalya taktığını düşleyip duruyordu. Sabahleyin erkenden kalktığında çizmelerini giyerken karısına şunları söyledi. Öyle günler yaşıyoruz ki, böyle günlerde olağanüstü yetenekleri olduğunu başarılarıyla tanıklayamayanlar, tüm yaşamları boyunca hep sıradan birer insan olarak kalacaklardır. Eğer bu Gurkiyeviç, bu sabah gerçekleştireceğini söylediği sözünü tutarsa, işte o zaman karıcığım, bir daha hiç Petersburg'dan ayrılmamak üzere, Çar'la Çarişe'nin gözdeleri olarak Boğazizler kentine yerleşeceğiz demektir. Kızlarımızla oğlumuzun geleceğini nice parlak bir gelecek beklemektedir, kim bilir. Bunu şimdiden düşünmemize bile olanak yok. Ardımdan dua et sevgili karıcığım. Bu Bolşevik Gurkiyeviç bize Tanrı'nın yardımıyla en doğruları, en bilinmez olanları dilini çözerek bir bir söylesin. Bizim ve tanrısal düzenimizin koruyuculuğunu sağlamayı bize nasip etsin. Ve Habalov'un karısı giriş kapısının hemen üstündeki Meryem Ana önünde diz çöküp dua ederken albay evden hızla çıkıp yürüdü. Evi zaten kışladaydı. Tutuklular evine zamanın henüz erken olması nedeniyle yürüyerek gitti. Nöbetteki erlerin birçoğunun uyumakta olduğunu, birçoğunun da içkiden sızdıklarını gördü. Subaylarsa nöbetleri başında değil, subay koğuşunda, çözdükleri palaskalarıyla tam bir laçkalık içinde kumar oynuyorlardı. Birden onları dövmek isteği dayanılmaz bir duygu olarak tüm benliğini kaplayıverdi. Ayağının altına alıp ezmek ve ağızlarından burunlarından kan gelinceye dek dövmek. Habolov'un subay dövmesi erler arasında ünlüydü. Bazı erler salt bu nedenle kendisini alabildiğine severlerdi. Bu konuda bazı kendini bilmez subayların daha üst makamlara başvurusu nasılsa bir türlü kesin bir sonuç getirmiyordu. Habolov'un dövdüğü subaylar içinde sakat kalmış olan bile vardı. Bu nedenle albayın St. Petersburg'da çok önemli bir torpili bulunduğu düşüncesi tüm alayda yaygın bir söylentiydi. Bu konuda zaman zaman bir öncekini yatsıyan rivayetler de atılıyordu ortaya. Albayın bu erken saatte, sabahın bu dondurucu soğuğunda yayan yapıldak, tutuklular evine gittiğini gören erlerle bazı görevliler feleklerini şaşırdılar. Hemen nöbetçi görevliler ve subaylar, kimisi oyununu, kimisi içkisini bırakıp, derlenip toplanmanın paniği içinde kendilerine çeki düzen vermeye başladılar. Albay tutuk evinin koridorunu bir umut, bir sevinç rüzgarı gibi geçip Gurkiyeviç'in kapısını birden açtı. Önce Gurkiyeviç'i uyuyor sandı. Yanına doğru yaklaştığında Gurkiyeviç'in uyumadığını ama öldüğünü anladı. Ve dehşetli bir öfkeyle tir tir titremeler içinde bağırdı. Askerler, subaylar buraya geliniz. Herkes odaya doldu. Hepsi Gurkiyeviç'in öldüğünü dehşetle gördü. Habolov her şeyi unutmuş, öfkesinin tam kudurganlığı içinde bas bas bağırıyordu. Ah alçak Bolşevik, ah alçak hain, beni aldattı, beni arkadan vurdu. Dün kendisiyle yaptığım konuşmada bana tüm Bolşeviklerin listesini vereceğine söz vermişti. Birden Gurkiyeviç'in üstüne yöneldi ama kaskatı kesilip kaldı. Şimdiye dek bir ölüyü dövmemişti hiç. Şaşırdı ve birden geri dönüp dışarıda nöbet tutan eri tokatlamaya, tekmelemeye başladı. Kara kuru, zayıf bir adam olmasına karşın elinin ağırlığından mıdır, yoksa yumruk atmada ustalaştığından mıdır nedir, göz açıp kapayıncaya dek erin yüzü gözü kan içinde kaldı. Kaşı patladı, yere düştü. Habolov bir sürede yerde yatan eri tekmelerken, subaylar hepsi bir bayrak karşısında saygı duruşundaymış gibi, elleri şapkalarının siperlerinde kendisini selamlıyorlardı. Aç bir canavar gibi soluk soluğa onların yüzüne baktığında birçok subayın yüreği tıpkı erler gibi korkudan hop kalkıp hop indi. Habalov soluk soluğa karşısında duran subaylara bir süre baktıktan sonra çok önemli bir şey söylermişçesine ''Beni aldattı'' dedi. ''Tüm geleceğimizi kararttı pis Bolşevik.'' Umutlar içinde kendi kendine illüzyonlar yaratan albay şimdi ne yapacağını bilemez bir biçimde kendi kendine bir insanın hiçbir insana duyamayacağı kadar büyük bir merhametle acıyordu. Odadan birden fırladı. Deli gibi ne yaptığını bilmeden komutanlık binasına girip kapıyı kapattı. Karısının Meryem Ana önünde dua ederken bıraktığı görüntü yepyeni anlaşılmaz bir eziklik duygusuyla dolup taşırdı kendisini. Genç Gurkiyeviç'in ölüm öyküsü daha o gün öğleye doğru tüm kasabaya yayıldı. Erler kışlanın az ötesinde gömdüler genç delikanlıyı. Anası hiç beklenmeyecek bir biçimde sanki iyileşmişçesine oğlunun cenazesinde bulundu. Kasabalı birkaç kişi koluna girmişti. Ana oğlunun mezarı başında ninesinin yapıp da bir türlü kendisine ulaştıramadığı çörekleri erlere dağıttı. Kasabalılara verdi. Bunları hiçbir şey söylemeden gerçekleştirdi. Çoğu ananın bu davranışı karşısında duygularını gizlemekte zorluk çektiler. Belki de bu nedenle yedikleri çöreklerin yenmeyecek kadar bayat olduğunu sezinleyemediler bile. Ana birkaç hafta tanımadığı kasabalıların konuğu oldu. Her sabah erkenden yalnız başına elindeki kalın değneğiyle onun kışlanın önünden oğlunun mezarına doğru gittiğini gören erler, subaylarının görme korkusu içinde gizlice anayı selamlıyorlar, kasabalılar şapkalarını çıkarıp o geçinceye dek oldukları yerde bekliyorlardı. Kasabadan ayrılacağı gün öğleye dek oğlunun mezarı başında kaldı. Toprağını elleriyle okşadı. Avuç avuç toprak getirip üzerine serpti. O gün öğleden sonra Gurkiyeviç yaşlarında bir delikanlının gözetim ve kollamasında kasabadan trenle ayrıldı. Tren hınca hınç doluydu. Yine de anaya hem de pencere yanında yer açtı 3. sınıf yolcuları. Ana son kez kışlaların ilerisindeki tepelere baka baka ayrıldı kasabadan. Amirallik binasında Çar ailesinin büyük dükleri, düşesleri, prensleri ve prensesleri hemen kendi altlarında bir tabure üstüne oturmuş, kara giysileri içinde koca koca postallarıyla bu ak saçlı yaşlı kadının anlattığı öyküden hiç etkilenmişe benzemiyorlardı. Yaşlı kadın tablonun altında kendisini dinleyen kızıl koruyucularla erlere öyküyü şöyle tamamladı. Kızım oğlumun ardından çok yaşamadı. 2. yılı dolmadan öldü. Kasabada kalabilseydi daha çok yaşardı belki. Burada Gurkiyeviç'in yokluğuna dayanamadı. Ama torunumun gömüldüğü kasabalılar her yıl zaman zaman gelip dedesiyle beni ziyaret ettiler. Gurkiyeviç'in işkenceden sonra dışarıya fırlak damarlarını nasıl ısıra ısıra parçalayıp intihar ettiğinin öyküsünü anlatıp durdular. Zaman zaman partiden torunumun arkadaşları gelip ziyaret ettiler bizi. Kızım Vera ölmeden de içlerinde doktor olanlar vardı. Kızıma doğrusu çok iyi baktılar, ellerinden geleni yaptılar. İşte şimdi ben Habolov'un halk mahkemesi karşısındaki davasını bekliyorum. Onun St. Petersburg garnizon kumandanı olduğunu öğrenir öğrenmez kendi kendime ''Ah işte'' dedim. ''Aradığım adam kendi ayağıyla geldi buraya. Onunla mutlaka yüz yüze geleceğiz. Ve ben ondan Gurkiyeviç'le anası Vera'nın hesabını soracağım. Evet soracağım. Çünkü Gurkiyeviç'lerin kıyam etmesine çok kalmadı. O kadar çoğala çoğala öldüler ki. O zamandan bu yana bu adam onların kıyamı karşısında diz çökecektir. Hem de Çarı'yla birlikte. Bunları söyledikten sonra kendisini dinleyenlere döndü. Çocuksu bir biçimde.
Yoksa diye sordu, yanılıyor muyum? Yoksa Habalov'u halk mahkemesi önüne bile çıkarmazlar mı? Onu bizden korurlar mı?
Yaşlı kadının kızıl koruyuculara bu soruyu yönelttiği sıralarda General Habalov, Petropavlovskaya Kalesi'nin demir parmaklıklı hücrelerinden birine girmişti bile. Orada yalnız kaldığında derin bir düşünceye daldı. Bir zamanların dekabristlerinin, Naçeyev'in, Çernişevski'nin, Bakunin'in, Pavel Lavrov'un, Narodovoltsilerin, Kalyayev'in tutuklandığı, Lenin yoldaşın kardeşi Alexander Ulyanov, öteki adıyla Sasha'nın asıldığı bu kalede, şimdi Çar'ın St. Petersburg garnizon kumandanı ünü pek büyük General Habalov bir kargaya benzeyen karalığı içinde kendisiyle karısının ve çocuklarının geleceğini düşünüyordu, kapkara yoğun bir bunalım içinde. Bir süre sonra kalktı. Küçük pencereden dışarıya baktığında Trinite Köprüsü'nde St. Petersburg proleterlerinin rengarenk giysiler içinde erlerle kola kola dans ettiklerini, hep birlikte türküler söylediklerini ve gittikçe kabaran kıvançlı, pırıl pırıl güneşli dalgalar biçiminde kaleyi dört bir yandan çepeçevre sarmaya başladıklarını gördü. 13. Monarşiden yana adamlarız biz. Saatimizin gelmesini bekliyoruz. Ama şimdi her şeyden önemli olan sosyalizme karşı acımasız bir ordu oluşturmak için birleşmemizdir. Beryer, 1848'de işçilerin silahlı isyanına karşı cumhuriyetçilerle yapılan koalisyon için söylediği sözlerden. General Habalov tutuklu bulunduğu Petropavlovskaya Kalesi'nin demir parmaklıklı hücresinden Trinite Köprüsü'ne baktığı bir zamanda öyle sanırım ki biz Katyuşa ile birlikte Alexander Köprüsü'nü geçip Torit Sarayı'na ulaşmak için çabalıyorduk. O gün tüm canlılığıyla gözlerimin önünde. Çarsızlığımızın ilk gününün kıvancını hiçbir zaman unutmadım. Kıvanç pompalanıyordu yüreklerimizden sanki kan değil. Yıllar sonra açlık grevine başladığımda birçok anılarla birlikte Çar'ın yıkıldığı bu ilk günün coşkulu kalabalıkları gözümün önünde dipdiri, tıpkı o günkü gibi canlanıp canlanıp yeniden buğulandılar. Ölürken bile unutamadığım bir sevinçti Çarlığın yıkılış günü yaşadığım kıvanç. Bir bakıma şöyle söylersem çok abarttığımı sanma sakın. 27'yi 28'e bağlayan o ilk gecenin büyük sevinci içinde öldüm. O günü 28 sabahını şöyle özetleyebilirim sana. 28'i sabahı Katyuşaların kapısını delice yumrukluyordum. 3 gündür uykusuzdum. Belki de hiçbir şey yememiştik bu 3 gün süresince. Hepimizin ya bir tarafları ağrıyor derin derin, ya kanıyor ya da ikisi de birlikte. Katyuşalar uzun süre açmadılar kapıyı. Tüm gece süren silah seslerinden sonra kapının böyle sabah sabah erkenden yumruklanışı korkutmuştu onları. Nice zaman sonra kapıyı yumruklamaktan yorulunca aklım başıma geldi. Katyuşa, Katyuşa diye bağırmaya başladım. Kapı açıldı ve Katyuşa kapının gerisinde belirdi. Onu tutup kendime doğru çektim. Birden cepheden dönen bir ere benzettim kendimi. Cepheden dönüp de hani nişanlısını doya doya kapı eşiğinde öpen genç bir mujiye. Ah Katyuşa dedim, biliyor musun Çar yok artık, Çarsızız. Katyuşa iri iri açılmış gözleriyle sıcak bir esinti gibi yüzüme, Çar yok mu Georgi Vasilyeviç diye fısıldadı. Nasıl yok yani, biri mi öldürdü Çar'ı? Yok Katyuşa, biri öldürmedi Çar'ı. Öldürmekle Çarların ardı arkası kesilmez. O ölürse oğlu ya da amcası geçer yerine. Ama artık halkımızın başına hiçbir zaman geçemeyecek kadar temelinden yıkılıp yerle bir edildi. Çarlık yıkıldı Katyuşa, Çarlık yıkıldı. Katyuşa birden kollarımın arasından fırladı. Evin içine doğru koşarken sevinç haykırılarını duydum. Koşun baba, gelin bakın Georgi ne diyor. Çar yok, Çarlık yıkıldı artık diyor. Ev halkının kapının ardında toplandığını görüyorum. Hepsi beni içeriye girmem için çağırıyor. Ne ki ben coşkuyla Katyuşa'yı bir kez daha tutup kendime doğru çekiyorum ve öpüyorum. Onca kişinin önünde, ev halkının gözleri önünde. Dinlenir, soluk alır gibi. Belki de çok susuz, içi kavrulan bir insanın su içişi gibi öpüyorum onu. Ve duyarlıyorum ki Katyuşa da tıpkı benim gibi öpüyor beni.
ve sonra el ele Turit Sarayı'na gitmek için evden fırlıyoruz. Sokaklar on binlerce çarpı binlerce insanla dolu dolu akın akın Turit Sarayı'na doğru yürüyor. Köprüler geçilecek gibi değildi. O gün Çarlık yönetiminin bu köprüleri bunca sağlam yapmış olmasına tüm kıvancım içinde fırsat bulup şaştığımı anımsıyorum. Alaylar, birlikler kızlı erkekli, yaşlı genç renk renk giysileri içinde proleterlerle dolmuştu. Vladimir Ivanovich ile karşılaşıyorum yolda. Yanında karısı Agrafena, omuzunda da oğlu. Pavlovski alayına gittiklerini söylüyorlar. Vladimir Ivanovich Katyusha ile dans ediyor bir aralık. Kışlaların durumunu görmek gerekirdi gerçekten. Barış güvercini ile süngünün nasıl bir bütün oluşturduğunu gözlerimizle gördük. Kışlaların önünde tüfekler çatılmıştı. Tüfeklerin önünde öğrenciler, işçilerle kızıl koruyucular ve erler kol kola dans ediyorlar, hep birlikte türkü söylüyorlardı. Akordeon ekipleri coşturuyordu. Kızlı erkekli proleterleri. Tüfekler öksüz kalmış gibiydi. Çatılmış tüfekler önünde proletaryanın barışı dans ediyordu. Başlarına bir tek nöbetçi bile konmuş değildi. Çünkü artık onların halka karşı kullanılma olanağı kalmamıştı. Turit Sarayı'na geçmekte zorluk çekiyorduk. Herkes Aleksandr Köprüsü'nden Turit Sarayı'na doğru gidiyordu akın akın. Zaman zaman kalabalıklar kızıl bayrakların altında dalgalanıyordu. Bu akın gece yani 27'nin akşamından başlamıştı. 27 akşamı gerçi General Habalov tutuklanmıştı ama asıl gece yarısından sonra durum iyiden iyiye açıklığa kavuşmuştu. Özellikle Volhynsky ile Litovsky alayının erleri 27 akşamı sık sık devlet duması sorumlularıyla ilişki kurabilmek için Turit Sarayı'na gidip gelmeye başlamışlardı. Duma yetkilileri tam bir ikiyüzlülükle davranıyorlardı kendi ayaklarına gelen bu erlere. Ne gittikçe gelişen silahlı isyana karşı bir davranış gösteriyorlar ne de onunla birlikte onu desteklediklerini belirtiyorlardı. Kişiliksiz politikacıların kaypaklığı içinde oyun oynamaya, bir sağa bir sola kıvırtmaya başlamışlardı. Bu durumu anlamakta gecikmedi. Özellikle genç subaylar, işçi sınıfının devrimci atılımına duyarlılık gösteren bu genç subaylar, Turit Sarayı'nda bir komite oluşturmuşlar ve oluşturdukları bu komitenin verdiği emirler doğrultusunda tutuklamalar, stratejik yerlerin ele geçirilmesi gibi sorunları bir bir çözümlemeye başlamışlardı. Onların bu önemli davranışlarının devrime getirdiği yararları proletarya kuruluşları hiçbir zaman unutmadılar. Bu subayların içinde sonradan Kızıl Ordu'da görev alan çok özverili kişiler çıkmıştır. Birçok Bolşevik sorumlu, özellikle Merkez Komitesi üyesi bazı yoldaşlar, sonradan biraz uzak durmak istedikleri bu subayların birçoğunun gerek beyazlara karşı, gerek dış düşmanlara, emperyalistlere karşı Bolşeviklerle birlikte nasıl omuz omuza kendi devletleri ve bağımsızlıkları için dövüştüklerini görüp anlamışlardır. Bu gecenin birçok genç subayı halkıyla birlikte verdikleri kendi devletlerinin kurtuluş savaşında daha sonradan canlarını yitirmiş, pek azı 1922'lere çıkabilmiştir. Turit Sarayı'na halk gece yarısından sonraki saatlerde ellerinde meşaleleri akın akın yönelmeye başlamışlardı artık. Bunun bir nedeni de şuydu. Pavlovski alayının kışlalarının bir bölümü tam Turit Sarayı'nın karşısına düşüyor. Saray bir yüzüyle, daha doğrusu ön yüzüyle olduğu gibi Neva ile yüz yüze ve de Neva'nın hemen ötesinde başlayan St. Petersburg proletaryasının yerleşme bölgesi Viborg'la hiçbir engelle karşılaşmadan karşı karşıya düşüyor. İşte bir bakıma bu nedenle halk Aleksandr Köprüsü'nden geçmeyi yeğliyor. Böylece hem kışladaki erlerin hem de Turit Sarayı'nın yanında bulunabilme olanağını elde etmiş oluyor. Turit Sarayı şimdi birdenbire devrimci eylemimizde beklenmedik bir önem, bir belirleyici nitelik kazanıyor. 27'yi 28'e bağlayan gecede bu önem hiç kimsenin beklemediği bir biçimde politik yaşamımıza tüm yapısıyla girip yerleşiyor. Devrimci St. Petersburg proletaryasıyla erleri, insanı şaşırtan bir ivedi davranışla kendi delegelerini hemen oluşturmuşlar ve İşçi Er Delegeler Kurulu, Sovyet, Torit Sarayı'nın bir geniş ve büyük salonunda toplantılarına başlamıştı. 1905'ten beri görülmeyen Sovyet, böylece daha 27'yi 28'e bağlayan gecenin sabaha doğru sarkan saatlerinde işlevini yüklenmiş, çalışmalarına koyulmuştu. İlk Sovyet'in çalışmalarını izlemekten son derece heyecanlıydım. Erler çoğunluktaydı. Kızıl koruyucularla silahlı kuvvetler erleri yan yana salonu doldurmuşlardı. Hepsi de kendi evlerindeymiş gibiydiler. Son derece rahat, sanki yaptıkları işin farkında değillermiş gibi. Ya da tam karşıtı, öylesine bilincindeler ki insan bunu ilk bakışta kavramakta zorluk çekiyor. Torit Sarayı'nın kristal narinliği ve billurlaşmış güzelliği içinde erlerin postalları, koca koca tüfekleri ve ille de şu boz bulanık kaputları doğrusu birbirine çok aykırı düşüyor. Hiç aydın yok Sovyet'te. Ya işçi kökenli ya da köylü kökenlilerden oluşmuş. Köylü kökenlileri kuşkusuz Sovyetlerin erleri oluşturuyor. Bu nedenle ilk Sovyet bir bakıma köylülerin ağırlıkta olduğu Sovyettir denebilir. Salonun dipteki kapısına yakın bir yere kürsü, onun önüne de tahtadan bir yükselti konmuştu uzunlamasına. Erler omuzlarında ya da kucaklarında silahlarıyla bu yükseltiye çıkıyor, son derece rahat bir biçimde kendilerini tanıtıp aşağıya iniyorlardı. Kendini her tanıtan coşkulu bir alkış ve hurra sesleriyle karşılanıyordu. Zaman zaman keplerin fırlatıldığını görüyordum. Ağır bir koku sinmişti Torit Sarayı'nın salonuna. Sigara kokusu, erlerin kokusu ve işçilerin. Erler genellikle kürsüde şöyle konuşuyorlardı. Ben bombacı erler delegesi er nokta noktayım. İşçi ve erler kuruluna bombacı erler birliğinin bağlılığını devrim adına, halkın çıkarları uğruna ölmeye hazır olduğumuzu bildirmekle görevlendirildim. Yoğun bir alkış koptu. Ben Avcılar Birliği'nin delegesi. Ben Kazmozların delegesi. Subaylarımız, işçi kardeşlerimiz isyan ettiklerinde bizi topladılar. İşçilerin yanında yer almayacağımızı ve eğer ateş etmek için komutanlarımızca buyruk verilirse, bu buyruğa kesin bir biçimde uyacağımızı bize yeminle doğrulatmak istediler. Oysa biz onları tutuklayıverdik. Bu olayı birliğim size anlatmamı istedi. Birliğimiz kesin biçimde Sovyetimizin buyruğundadır. Başkaca hiçbir yerden emir ve de komut almamaya, bu tür girişimde bulunmaya kalkışanları da tutuklamaya kararlıdır. Ben Kukolmslar Birliği'nin delegesi erim. Toprak, barış, özgürlük isteyen St. Petersburg proletaryasının yanında görev aldığımızı kurula bildirmekle görevliyim. Torit Sarayı artık birdenbire hükümet merkezi, silah deposu, genelkurmay ve ihtilalin tutuk evine dönüşüvermişti. Artık daha fazla dayanamayıp bu güzelliği Katyusha ile paylaşmak için işte Torit Sarayı'nı 28 sabahı böyle koşa koşa terk ediyorum. Şimdi Alexander Köprüsü'nden dönüşümüz öyle zor ki, halk gece yarısındakinin en az birkaç katı bir kalabalıkla yönelmiş saraya doğru. Seni Torit Sarayı'na götürmek istiyorum Katyusha, diyorum ona. Bak kendi gözlerinle gör inanılmazı. Mümkünsüzdür denileni. Yönetimin kimlerin eline geçtiğini görmeni istiyorum. Ben ne denli güçlü bir konuşmacı olursam olayım, Alkibiades gibi Atinalıları bile yanıltacak kadar güzel sözcüklerle bezeneyim, konuşmamı yine de benden duyacaklarına kendi gözlerinle tanık olmadan inanman olanaksız. İlk proletarya devleti doğdu Katyusha. Ah Katyusha, tarihi günler yaşıyoruz. Bir insanın yaşamını sadece bugün, bugünü görmüş olması yeterince doldurabilir. Çocuklarımıza, torunlarımıza çarlığımızın ilk gününü, bu ilk günde gördüklerimizin öyküsünü anlatabilmeliyiz. Onlar buna gereksinme duyacaklar ileride. Bizim tanıklığımıza Katyusha, bu ilk günün her şeyine özenle bak. İleride bugüne tanıklık edeceğini unutma. Bugüne hangi acılarla yoğunlaşa yoğunlaşa geldik, bunu unutmaya hakkımız olmadığını hep yinelemeliyiz kendimize. Her şeye son derece özenle bak Katyusha. Baktığın hiçbir şeyi unutma. Önemsizdir diye hiçbir şeyi görmezlikten gelme. Torunlarımız hiç belli olmaz. Anlattıklarımızın değerlendirmesini belki de bizim bugün yaptığımızdan bambaşka bir biçimde yapacaklardır da, o nedenle bir küçük ayrıntıya bile gereksinmeleri olabilir. Söylenen söz kafamızda kalmalı. O sözdeki virgülü bile iyice yakalayabilmeliyiz anılarımızda Katyuşa. Bu anılar onların devrimci sorumluluklarını hem kendilerine hem de dünya proletaryasına karşı yineleyecektir. Kendi koşulları nasıl olanaklarla dolu olursa olsun, başka ülkelerin proletaryasının verdiği savaşımı onlara bizim bu anılarımız belki de yabancılaştırmaktan kurtaracaktır. Bizim bugün gördüklerimiz, işçilerin devleti nasıl yönetmeye başladıklarının anısı, damıtılmış bir düşünce olarak kuşaktan kuşağa, hep ilk günün heyecanında, hep ilk günün duyarlılığında, hep bu ilk günün düşüncesinde kuşaktan kuşağa atan bir nabız gibi aktarılabilmelidir Katyuşa. Torit Sarayı'ndan sonra seni Pavlovski alayına da götüreceğim. İlk isyanı başlatan alayın 4. bölük erleriyle görüşmeni, onlarla dans etmeni sağlayacağım. Pavlovski alayında şimdi erlerle bacılar kol kola türküler söyleyip dans ediyorlar. Kol kola oyunlar oynuyorlar. Ölümün silahlandığı kışlalarda şimdi nasıl türküler, yaşamın kıvancı nasıl parlıyor kendi gözlerinle gör. Çatılmış tüfeklerin önünde barış kendi türküsünü söylüyor kıvançla Katyuşa. De ki Torid'in avlusuna dek girebiliyoruz Katyuşa'yla. Katyuşa'yı almak için çıktığımda böylesine kalabalık değildi henüz. Şimdi ancak avluya dek sokulabiliyoruz. Kızıl koruyucular kalabalığın hemen orta yerinde küçük dar bir koridor oluşturmuşlar. Tutuklananlar bu koridordan geçirilip Torit Sarayı'na alınıyorlar. Sonra partilerin liderleri ya da tanınmış kişileri Kızıl Koruyucuların oluşturduğu bu koridorun içinden halkı selamlaya selamlaya ilerlemeye çalışıyorlar. Yuhalarla hurralar birbirine karışıyor çok kez. Çünkü tutuklananların hemen ardından halkın sevdiği bir liderin Torit Sarayı'nın merdivenlerine doğru tırmandığını görüyoruz ve işte o zaman kepleri, kasketleri havaya fırlatıp hurra çekiyoruz. Gelenler içinde önce Çernov'u görüyorum. Çernov'u herkes tanıyor. Sosyalist Devrimci Parti'nin lideri, yanında partisinin öteki ünlü yöneticileriyle birlikte bir süre kendisini alkışlayanları selamlıyor uzun uzun. Özellikle Gots liderinin yanında, hemen onun bir adım gerisinde, davranışlarıyla kendini belirtiyor. Sonra başkaları gelmeye başlıyor. Hepsi de Rus proletaryasının tanıdığı kişiler. Gördüklerim arasında Dan da var. Duman'ın bu ateşli konuşmacısını tanımayan yok. Son derece mutlu bir biçimde içeri giriyor. Menşeviklere karşı Sankt Petersburg proletaryasının yaptığı içten gösterinin sosyalist devrimci liderlere karşı gösterdiğinden en az iki kat daha coşkulu olduğu gözden kaçmıyor. İşte Çeidze ve yanında öteki Menşevik liderler, halkın gösterisi içinde Torit Sarayı'nın mermer merdivenlerine doğru güçlükle ilerleyip orada bir süre halkı selamlıyorlar. Halk Çeretelli'yi görememekten üzgün çünkü Menşevik Parti'nin önde gelen lideri sürgünde ama belki de yarın ya da en geç yarından sonra Sovyet'te olur. Aradan ne denli bir süre geçtiğini şimdi anımsayamıyorum. Katyuşa'ya içeride işçi ve er delegelerin nasıl kendilerini tanıttıklarını, Sovyet'in ilk toplantısının genel görünümünü anlatmaya çalışırken sarayın kapısı önünde büyük bir arabanın durduğunu görüyorum. Hepimiz görüyoruz ve oraya bakıyoruz. Birden derin bir sessizlik kaplıyor Torit Sarayı'nın avlusunda olanları da dışarıda kalanları da. Arabadan önce anayasacı demokrat, kadet, partinin lideri ve yöneticisi Milyukov'un indiğini görüyoruz. Biz hepimiz Milyukov'u en az Çernov'u tanıdığımız kadar iyi tanıyoruz. Çarcı düzenin burjuva kanadında liberal bir demokrat olarak tanınıyor. Milyukov'un hemen yanında büyük burjuvalarımızdan Guçkov'u sezinliyoruz. Liberal partinin en önde gelenlerinden Guçkov. Ama saygıyla liderinin arkasında duruyor. Oysa bu Guçkov, anayasacı Demokrat Parti'nin ya da öteki adıyla Halk Kurtuluş Partisi'nin anayasal bir monarşiden yana olduğu bilinen ünlü politikacısıdır. Torit Sarayı'nın merdivenlerinde bu kez hep birlikte Kerenski'yi görüyoruz. Ne zaman saraya girdiği belli değil. Doğrusu diyorum kendi kendime, bu yaman konuşmacıdan böylesine bir davranış beklenebilir. Oysa sonradan öğreniyorum ki Kerenski erler tarafından 27'si gecesi evinden alınıp Torit Sarayı'na getirilmiş ve de hemen çalışmaya koyulmuştur. Az sonra Kerenski'nin yanında Çernov, Gotsdan ve öteki önde gelen liderler görünüyorlar. Hepsi de saray kapısının önündeki arabadan bir bir inmekte olan Burjuva Partisi'nin yöneticilerini güler yüzleriyle izliyorlar ve onların avludan saraya doğru ilerlediklerini görünce de sarayın merdivenlerinden yavaş yavaş aşağıya doğru iniyorlar. Merdivenlerin orta yerinde birbirlerini kucaklayıp öpüşüyorlar. Halk bu durumu alkışlıyor. Ama anayasacı partinin liderlerini gördüğünde kalabalıkta çok zayıf, alabildiğine kısacık bir alkışlama görünmüştü. Liderler Torit Sarayı'nın merdivenlerinde kendi aralarında dostça konuşurlarken bu kez alabildiğine şık bir arabanın demir parmaklıklı kapının önünde durduğunu izliyoruz. Demir parmaklıklı kapının önünde duran şık arabayı ilk fark edenin Kerenski olduğunu görüyoruz biz de. Çünkü liderlere duran arabayı o gösteriyor. Kimin geleceğini daha önceden biliyor olmalılar ki merdivendekiler avluya doğru yönelip arabadan çıkmakta olan kişiyi karşılamaya yöneliyorlar. Demir parmaklı kapının hemen yakınında avluya girmiş olan yeni gelenin bir bir elini sıkıyorlar ve biz bu gelenin kim olduğunu alabildiğine derin şaşkınlığımız içinde görüp birden donuklaşıyoruz. Gelen Prens Lvov, Vladimir Nikolaevich Lvov, hiçbir şey demeden Katyusha bana bakıyor. Prens prenslik giysilerini bile çıkarmamış sırtından. Bir şeyi tanıtlamak istercesine daha özenle giymiş onları. Hepsinin ortasında uzun boyuyla yeni bir çar gibi duruyor ve kitlelerden ilk kez tıs çıkmıyor. Ve kortej Torit Sarayı'nın kapısında ortalarında Prens Lvov, onun hemen iki yanında büyük burjuvalarımızın iki büyük lideri Milyukov ve Guçkov. Onların yanında sosyalist devrimcilerin liderleri Çernov ve ötekiler, sonra Menşevikler, Çeydze, Dan. Saraya girip kaybolmadan önce dönüp hep birlikte halkı selamlıyorlar. 5. kaset 1. yüzün sonu.